Ayrım 5.
Hayvanlar besi için çobanlarla açık arazide kalıyorlardı. Atlı nöbetçiler efendinin malını gözlüyorlardı. Çiftçiler yorgun argın akşam yemeklerini yiyor, yeni kan yapıyor, çorbacının zenginliğini artırmakta gerekli enerjiyi toplayabilmek için hemen yatıyorlardı. Allah öyle emretmişti, insanlar ne yapabilirdi? Böyle düşünenin bile vay haline. Ama iki efendinin işleri bitmiyordu. Katiplerin defterlerini görmeye yazıhaneye gidiyorlardı. Ne satıldı ne para geldi. Kahyalarla işler hakkında konuşuyor, emirler veriyorlardı. Adamları bazen, bu yok mu, babasından daha sert, daha çok çalışıyor diye konuşuyorlardı. Allah rahmet eylesin, büyük tamah sahibiydi. Bıyığı yeni terlemekte olan bu çocuğa şaşıyorlardı. Babasının ona bırakmış olduğu bereketlerden faydalanıp hayatın tadını çıkaracağı yerde Ahmet-i Muhammed'i inatla. Malları çoğaltmaya çalışıyordu. Bu yeni çorbacı çok iş yapacak. Yapsın, bize mi soracak? O ne kadar çok kazanırsa biz de o kadar iyi. Bütün gün toprakta çalışmadın mı? Ekmek yok. Çalışkan ve çalışanları seviyor. Onları bol bol görüyor. Ne de olsa efendi, istediğini yapıyor. Bize gelince, Allah Ekber. Aris ve Emin akşam yemeğini tepedeki denize bakan evin taraçasında yiyorlar. Sonra oturup merakla işleri ve işçileri hakkında konuşuyorlardı. Mehtaplı gecelerde ay ışığının gümüş altınlaştırdığı denizi seyrediyorlardı. Ay olmadığı geceler ayağında parıldayan sandallarıyla Afrodit'in ormana indiğini görüyorlardı. Aşktan gözü dönmüş, tepeden tırnağa erguvani renge bürünmüş Aris. Aris eski Yunan'da savaş tanrısı, Zeus'un oğlu. Doğudan çıkıyordu. Afrodit'i karşılamaya mı gidiyordu yoksa birbirlerini öldürürken zevkle seyretmek için insanlara savaş mı getiriyordu? Gökyüzünde muhteşem Zeus ışıktan oklarını fırlatarak oğluyla gurur duyuyordu. Doğru, kimi insanların Hera bir çiçek koklayınca Aris'e gebe kaldı saçmalığını işitmişti. Ahmakça laflar. Aynı şey İfestos. İfestos ateş ve demirciler tanrısı. Zeus ile Hera'nın oğlu. İçinde söylenmişlerdi. Sözde Hera onu cinsel birleşmede bulunmadan doğurmuştu. Karşı adanın bir ucundaki fener yorulmak bilmeden göz kırpıp duruyordu. İki arkadaş sohbet ederek dinleniyorlardı. Nikolas harıl harıldı. Bir kaçakçının oğlu, kendisi de eski kaçakçılardan olan Cavur Monolis'i baş yardımcısı olarak yanına aldı. Tıknaz, geniş alınlı ve bıyıkları kulaklarına varan bir adamdı bu. 50'sinde olmasına rağmen hala güçlü kuvvetliydi ve boru gibi sesi vardı. İkinci yardımcısı Barıtoğlu'ydu. Kızgın kanı yüzünden ona böyle diyorlardı. Babasına hizmet etmiş Arnavut ve Rum yardımcıları da vardı daha. Adadan iki de katip aldı. Stefanis Zmalakis ve Yorvis Makarunas. Bu sonuncusu öylesine yavaştı ki adamlardan biri ona Yıldırım adını takmış ve öyle kalmıştı. Ama hesap işinde bir taneydi. Altın çerçeveli gözlükleri, saatinin altından kalın zinciri, serçe parmağındaki pırlantalı yüzüyle Nikolas'ta tam bir ağ havası vardı. Nazik davranıyor, tatlı konuşuyordu. Deniz mavisi gözlerinin bakışı soğuktu. Hareketlerinde vakar vardı. Kimselere asla içini açmazdı. Yalnız mutlu olduğu da ya da sana ihtiyaç duyduğunda tatlı tatlı gülümserdi. Ve sen bir çare mutlu olur, bundan biraz cesaret alırdın. Kolayca kapışan ve kapıştığında yüzü sertleşen ve bakışları çakmak taşına dönen bir insandı. İyi ya da kötü, ne derse yapılmalıydı. Karşı geldin mi yüzünü alev sarar, bağırır çağırır yumruklarını indirirdi. Ve o zaman Türk Arnavutları ve Rumlar ondan çekinirlerdi. Cavur Monolis bile. Atına biniyor, işçilerini görmek ve ona saygı duysunlar, ondan çekinsinler diye onlara kendisini göstermek için çiftliklerini dolaşıyordu. Hadlerini bilsinler ve daha çok çalışsınlar diye. Güvendiği Arnavutları Türkiye'nin içlerine çok sayıda canlı hayvan satın almaya yolluyordu. Bu hayvanlardan 1500 kadarı kışlalarında otlamaktaydı. Bunları semizletiyor ve adalara, daha çok da süngercilikten zenginleşmiş olan kendi memleketine sattırıyordu. Bir gün Cavur Monolis'e, ''Babamdan duymuş olduğuma göre'' dedi. ''Senin yanında çalışan ve iyi para alan Türkler, bilhassa Arnavutlar, aralarında Besa.'' Besa, kan davası, Arnavutça. ''Çıkmasına rağmen çok dürüst insanlar. Onlara bir çuval dolu para bırak, ellerini sürmezler.'' ''Görüşün doğru efendim. Onlara ne dersen, ne söylesen hemen yaparlar. Niçin diye sormazlar. Ama yanılma. Senin hatırın için kendini ateşe atacak Rumlar da var.'' Nikolas gülerek, ''Sen de atar mısın bire Cavur Monali?'' diye sordu. ''Ben var ya efendim, binlerce kere ölümle karşılaştım ve ondan korkmadım.'' dedi eski kaçakçı ve gururla bıyığını oynattı. Efendisi gülümsedi. Elini Asi'nin omuzlarına koydu ve mavi gözleriyle dostça ona baktı. Öyle olmasa bile diyerek onu kızdırdı. Sözlerin hoşuma gitti. Şimdi göğsü kabararak oğul bekliyordu. Nikki'nin karnı iyice şişmişti. En çok 15 gün içinde genç Iraklis mandakasın dünyaya geleceğini hesaplıyorlardı. Ve böylece ailenin şanlı adı da sönüp gitmemiş olacaktı. Oğlunu tam istediği gibi yetiştirmek istiyordu. Halkın içinde ve at sırtında. Aklı özgür, ruhu özgür. Onu okuma yazma öğretecek ve Avrupa'ya yollayacaktı. Uygar ve güçlü olacaktı. Yanında çalışan Arnavutlar gibi sert ve nazik, soyundan gelenlere insanlara yakışır şekilde. Aklını kılavuz alıp korkusuzca ilerlesin ve ara sıra ama seyrek olarak kalbinin sesine de kulak versin. Tabiatın ona vereceği iyilikleri özgürce kullansın ve zaaflara, hayatın ölümün ve karanlık yanlarına boyun eğmesin. O, Büyük Ağa'nın ilk oğlu olarak bütün öğretmenlere, kahyalara, çiftçilere ve hizmetçilere önünde boyun eğdiriyor, istediği en budalaca sözleri bile yaptırıyordu. Sert, korkusuz, kararlı pozlarını takınırken bütün bunların yalan olduğunu biliyordu. Ve şimdi küçüklüğünden beri inatçı olduğundan kimsenin baş kaldırmaması ve ona karşı çıkmaması için yanında çalışanlara yumruklarını gösterip duruyordu. Ama içinde korku vardı. Kalbi korkunun gölgeleriyle doluydu. Özgür ve bağımsız düşündüğünü sanıyordu. Dinlerle alay ediyor, bunlardaki çelişkileri bulunca seviniyor, sorgu sual etmeden körü körüne inanan Hristiyan'a ve Müslüman'a gülüyordu. İnsanı karanlığa bağlı tutan ibadetlere ve adetlere gülüyordu. Onları kızdırıyordu. Onlarla dalga geçiyordu. Kendisini ziyarete gelen yüksek rütbeli kişilerle, din adamlarıyla ve politikacılarla tartışıyor, özgür düşüncelerini onlara dinletmekten zevk alıyordu. Ama için içinde korkuyordu. Hiçbir şeyden emin değildi ve ürküyordu. Bu cüretkar kışkırtmalarının onu kötü duruma düşüreceğinden çekiniyordu. Ya kendisinin, ya karısının, ya da onca yıldır beklemekte oldukları çocuklarının bir talihsizlik, bir hastalık ile cezalandırılacağından korkuyordu. Fransız aydınlarına, özellikle Neşter gibi olan, aklı hiçbir şeye boyun eğmeden, korkusuzca her tarafa dalan Voltaire'e hayrandı. Ne kadar hür, ne kadar korkusuz sözleri vardı. Onu taklit etmeye çalışıyordu. Ama ikiye bölünmüş ruhu titriyordu. Ama huylarından kurtulamıyordu. Bir gün gezgin bir çingene ile konuşuyordu. Onu birkaç iş yaptırmak ve yedirmek için eve çağırmıştı. Bu gezginin hiç korkusu yoktu. Bir şey belli etmiyor, işini yapıyordu. Onun çıplak ayaklarına, nasır tutmuş tabanlarına baktı. Eski pantolonuna, parlayan zayıf yüzüne ve taranmamış saçlarına. Ona sordu. ''Bir şeyden korkuyor musun? İnsanlardan, hayaletlerden ya da benzeri şeylerden?'' ''Aa tabii'' dedi adam. ''Açlıktan. Neden bir yerde oturmuyorsun? Mesleğin var, aç kalmazsın.'' Adam derin derin Nikolas'a baktı. Yalandan gülümsedi ve sadece ''Ama canım tok'' dedi. ''Ne demek o yani?'' ''İstediğimi yapıyorum.'' Nikolas ''Na'' diye düşündü. ''Çingene ve ayağında don yok. Ama gerçekten hür olan o.'' Lavrio'daki madenleri işleten Fransız şirketiyle yazışmaları vardı. Elinde sultan fermanı, irade bulunduğunu yazmıştı onlara. Bunlar onun Aydın vilayeti, Menteşe sancağı, Bodrum kazası, Paksimat köyündeki gümüş madenlerini 99 yıl çalıştırmasına izin veriyordu. Fransız şirketine birlikte çalışmayı teklif etmişti. İki uzman çıkıp geldi. Onlara bir metre genişliğinde ve bir o kadar uzun, ipeğe benzeyen sağlam bir kağıda yazılmış, padişahın uzun tuğrasını taşıyan iradeyi gösterip tercüme etti. Atlara binip Paksimat köyüne gittiler. Madeni kontrol ettiler, işe adam koyup kazdırdılar. Tatmin olmuş görünüyorlardı. Analizini yapmak için biraz örnek aldılar. Bunu Paris'e, merkezlerine göndereceklerdi. Genel müdür ne yapılması gerektiğini onlara bildirecekti. Muğla'dan valiyi Halikarnasos'tan kaymakamı evine davet etti. Ama aslında gücünü Fransızlara göstermek ve işe resmi bir hava vermek istiyordu. Nikki onların yanında oturmadı. Salonda onları selamladıktan sonra durumunu mazeret gösterdi. İlk yemek servisi yapılırken Nikolas gülümseyerek onlara baktı ve dedi ki ''Sevgili dostlarımı ve yeni iş arkadaşlarımı masamı görmekten çok memnunum. Hoş geldiniz ve afiyet olsun.'' Vali elini göğsüne koyarak ''Bismillahirrahmanirrahim'' dedi. Ve kaymakam da bir saygılı ilave etti. ''Allah bereket versin.'' Fransızlar kupkuru bir ''Bon appétit'' demekle yetindiler. Vali İstanbul'da Fransız okulunda okumuştu ve iyi Fransızca konuşuyordu. Konuşma arasında bazen uygun kelimeyi bulmakta zorlanıyor ve onu Türkçe söyleyip sözüne devam ediyordu. Kaymakamı konuşulanları anladığını söylüyor ama kendisini ifade etmekte güçlük çekiyordu. Yemek bitinceye kadar konuştular ve sonra koltuklara oturup kahvelerini ve likörlerini içip nargilelerini yaktılar. Fransızlar önce tereddüt ettiler ama meraktan nargileyi denemeye karar verdiler. Hoşlarına gitti. Konuşma canlıydı. Öyle ki kalktıklarında afiyet olsun, Kaliov Nepsi demeyi bile unutmadılar. Ama kızlar gelip her birine bir küçük tabak dolusu çiçek tatlısı verdiler. Ağlık ağızları tatlansın, işlerini iyi yapsınlar ve çok geçmeden yine masaya oturup yeniden başlasınlar diye. Nikolas'ın aklı fikri dindi. Din gerçekten de Tanrı'dan gelen bir ilhamsa hangi din daha iyiydi? Gerçek öğreti sonradan gelen din adamlarınca nasıl çarpıtılmıştı? İnsana faydası mı, zararı mı vardı? Fransızlar dinin elzem olduğunu söylüyorlardı. Din ihtirasları frenliyor ve içgüdüleri yatıştırıyordu. Fransızlardan biri, "Her dinin iyi bir yanı vardır," dedi. Ama Hristiyanlık, özellikle Katolik hayata, ruha ve insana daha çok önem vermektedir. Ötekisi, ruhu eski halkların ve hatta keskin görüşlü Yunanlıların sahip oldukları korkulardan kurtarmıştır, dedi. Burada şüpheli bir parantez açıldı. Ruhu Hristiyanlık mı kurtarmıştı? Nikolas tatlı tatlı, ruhu daha çok köleleştirdi, dedi. Her şeyde ölçülü ve ince olan Yunanlılar, Hades yeraltı dünyasının tanrısı, ölüler alemi. Korkunçluğundan hiç bahsetmemişlerdir. Cahil ve görgüsüz ve çektikleri çeşitli yoksulluklardan gözleri dönen Hristiyanlar, onu canavarlar, altında ateş yanan kazanlar, kızgın demirler ve pek çok sadist işkencelerle doldurdular. İnsan ruhu korkularına boyun eğdi ve köleleşti. Dimonatas'a mutluluğun ne olduğu sorulunca özgür ruha sahip kişinin mutlu olduğu cevabını vermiş. Ve ruhu özgür olan kişi hiçbir şeyden korkmayan, hiçbir şey ümit etmeyen kişidir. Ne farklı. Fransız, ama insanlığın ilerleme yolunda diye onun sözünü kesti. Bundan daha da güzelini söylemiş başka kim var? Ama azizim, eski humanist Yunanlılar belki biraz daha değişik şekilde aynı şeyleri söylemişlerdir. Ama şu eşsiz sözü kim etmiştir? İki gömleğin varsa bir tanesini gömleği olmayana ver. Ütopya. Ne ben, ne siz, ne de başkası iki gömleği olsa bir tanesine başkasına verir. Çünkü tek gömleğini yıkayınca çıplak kalırsın, dedi Nikolas ve güldü. Ve Fariziler. Musa'nın getirdiği kanunlara göre taşlanması gereken fahişeyi ona götürdüklerinde o kadar insanlık ve bilgelikle hiç günahı olmayan ilk taşı atsın diyen kim? Hazreti İsa. Tam diplomatik. Zeka ama onu taşlayın deseydi nasıl bir sevgi ve af öğretiyor olabilirdi? Hayır taşlamayın deseydi Fariziler onu Musa'nın kanunlarına karşı gelmekle suçlayacaklardı. Bir saniye sustu. Alaycı bir gülümsemeyle ötekilere baktı. Ve yine söze başladı. Bunlar duygulandırıcı olsa da bir dava vekilinin zekice sözleridir. Ama biliyorsunuz, dil bilginlere göre bütün bu hikaye İncil'i 3. yüzyıldan 50 yıl sonra girmiş. Daha önce yokmuş. Hiç kimse ağzını açmadı. Az sonra vali budalaca bir lafla sessizliği bozdu. İsa yeryüzünün tepsi gibi düz ve hareketsiz olduğunu söylüyordu. Bütün yıldızlar ona göre dünyanın etrafında dönüyordu. Halbuki Muhammed, dünyanın karpuz gibi yuvarlak olduğunu, hem kendi ekseni hem de güneşin etrafında döndüğünü söylemiştir. Ve size soruyorum, hangisi daha aydın kafalıydı? Hangisi Allah'la daha yakın iletişim içindeydi? Bu tartışma bıkkınlık getirmeye başlamıştı. Ama Nikolas nezaketle, ''Kara Hüseyinoğlu Bey, İsa böyle bir şey söylememiştir. İbraniler kitaplarında öyle yazıyorlar. Ama İbraniler cahil insanlardı.'' dedi. Peygamber Muhammed adına selam olsun, bunu Kur'an'da söylemiş. Ama biliyor musunuz, çok daha önce Yunan filozofları bunu söylemişlerdir. Bir tanesi de değil. Anaximandros, Iraklitos, Arkelos, Armidis, Samoslu Aristarus'un her ne kadar yıldızların hareketsiz görünseler de güneşin etrafında döndüklerini yazmış olduğunu belirtmektedir. Plutarhos da aynı filozofa şunları yazıyor. Güneş gezegenlerin merkezidir ve dünya güneşin etrafında dönmektedir. Nikolas böyle dedi ve cahillerle konuşuyorum, beni takdir edin, dercesine mağrur ve alay edercesine gülümseyerek onlara baktı. Vali, şu Yunanlıların burunlarını sokmadıkları iş yok, dedi. Herkes güldü, kendisi de. Nikolas daha da çok hava atmak için, İsa cennetten, cehennemden ve bundan bahsetti. Kristal kadehte parıldayan şarabı gösterdi ve onu kutsadı. Kararında içersen kalbini ısıtır, aklını açar, vücudunu canlandırır. Diyorlar ki, diye konuştu Nikolas, Muhammed bir gün bir köyden geçiyormuş. Bakmış herkes gülüyor, şarkı söylüyor, dans ediyor. Herkes mutlu. Öğrenmek istemiş, neden? Ona şarabı göstermişler. Bizi mutlu eden bu, demişler. Muhammed onları kutsamış. İki gün sonra aynı köyden geçerken bakmış, ortalık kanrevan. Ne olduğunu sormuş, ona şarabı göstermişler. Bizi kanlı bıçakla eden bu, demişler. O zaman Muhammed içkiyi lanetlemiş. Bilgili vali beyefendinin dediği gibi, acayip insanlar. Ellerini çırptı. Bize şarap getirin, dedi hizmetçilere. Kaymakam Daşanağ'a, ben, dedi, şarap içmiyorum ama rakı, evet, içerim. Ve arka arkaya iki kadehi mideye indirdi. Nikolas, şimdi misafir etmekte olduğu bu efendileri memnun etmeye çalışıyordu. Yönetici sınıfla iyi geçinmek zorunda olduğunu biliyordu. Üç çeşit insan dünyayı yerinde tutuyor ve insanlara baş eğdiriyordu. Yöneticiler, din adamları ve ağalar. Fransızlara, bakın, dedi. İsa hiç çalışmadı, eli para görmedi ve paranın değerini bilmedi. Onun için, nasıl desem, hayalperestti. Onun için de dedi ki, iki gömleği olan bir tanesi gömleği olmayana versin. Peygamber ise yarı hayatı boyunca sıkı çalıştı ve beylere döndü. Pratik adamdı. Yarı hayatı boyunca çalıştı, insanlarla alışveriş oldu. Mal satın aldı, mal sattı. Karısına hesap vermek zorundaydı. Onun için 40 hayvanın varsa kimseye verme, tut. 41 tane hayvanın varsa o biri fakire hediye et, dedi. Ondan başka, yıl sonunda defterlerini kontrol et, kazancının onda birini fakirlere ver, dedi. Nikolas sözlerini böyle bağladı. Gururu okşanan vali, aferin çorbacı Nikola efendi, dedi. Ve kaymakamı da başını sallayıp kadehlere yeniden rakı doldurdu. Vali, çorbacı Nikola efendi, dedi. Kur'an'ı okudun mu? Okudum Kara Hüseyinoğlu beyefendi. Ama sen, Hasan Reis Ağa efendi, okudun mu? Vallahi billahi, Mato Teo. Evet evet, Nikola efendi. Hepsini mi? Hemen hemen hepsini. Yoksa yarısını mı? İyi konuştun, hemen hemen yarısını. İzin verin sizi hatırlatayım, dedi Nikolas. Ne kadarını okudunuz? Dörtte birini mi, beşte birini mi? İnşallah ikisi birden. Ama sen nereden biliyorsun, dediler. Bir Şeyhülislam böyle yazıyor. Fransızlara dönüp açıkladı. Türkler Kur'an'ı okumuyorlar. Kültürleri olanları az. Dörtte ya da beşte biri. İki Türk, aferin, iyi konuştu, dediler. Vali, çorbacı efendi, bana bir şey söyle. İstanbul'da tahsil gören Frerler, Frer, Katolik papazım. Allah'ın hem bir hem de üç olduğunu söylüyorlar. Hiç doğmamış olan baba, doğan ama ebediyetten beri var olan oğul ve kutsal ruh. Bu nasıl olur Nikola efendi? Bir üç oluyor, üç bir. Öğretmene sordum, bana eski kitaplardan bir şeyler anlattı. Şimdi iyice hatırlamıyorum ama beni ikna edemedi. Belki sen, Avrupa üniversitelerinde okumuş olan sen, bana bir şey diyebilirsin. Diyemem Kara Hüseyinoğlu beyefendi. Okudum, inceledim, içinden çıkamadım. Akıl bunu kabul etmiyor. Samimi olmam gerekirse, aklın kabul etmediği tek şey bu değil. Türkler kalın kalın güldüler. Fransızlar sessiz kaldılar. Yavaş yavaş ev gölge doldu. Verandaya çıktılar. Güneş denize dalmış, her şeyi şarap rengine buluyordu. Batıya doğru en incesinden en kalınına çeşit çeşit şekiller ve renkler vardı. Altın sarısı ve kerjibar, erguvan ve fil dişi ve zümrüt ve furuze. Gökyüzü maviliğini kaybetmiş, beyazlaşmıştı. Süt rengini alıyordu. Gökyüzünde son ışık titreyip oynuyordu. Çok geçmeden gökyüzündeki ışıklar söndü ve akşam vakti şefkatli ve kokulu bir nefes gibi her şeyin üzerine indi. Fransız, nasıl bir akşam, dedi. Öteki, hayal edilemeyecek bir güzellik, akıl alacak gibi değil, dedi. Ancak duygularla anlaşılacak bir şey. İlk Fransız, mucize gibi, dedi. Nikolas gülümseyerek, böyle mucizelere ben de inanıyorum, dedi. Böyle mucizeleri kim yaratıyor ama? Nikolas en azından Papa Vanglio. Papa Vanglio, papaz İncil, dedi ve yeniden güldü. Evin ışıkları yanmıştı. Masalar hazırlanıyordu. Hizmetçi kız kapıya koştu. Efendim, buyurun, dedi. Emredin. Alaycı ev sahibi, buyurun beyler, dedi ve masaya geçtiler. 12 Eylül kavurucu sıcak. İki küçük bulut doğudan yelken açmış geliyordu. 3 saat sonra gökyüzü karardı, gürüldemeye başladı. Katerina bir çığlık attı ve karnını tuttu. evin güvenilir kadını ve her işe yarayan Sevasti, Alkeviadis'e haber verdi. Efendi dedi soluk salağa, hanımefendiyi sancı tuttu. Erkeğin yüzü aydınlandı. Mastika bardağını alıp kahyası Nikolis ile tokuşturdu. Kızımın sağlığına gavur kaplan dedi ona. Yağmurla geliyor, güzel ve doğurgan olacak. Kalktı. Evin iç merdivenlerini çıkıp Katerina'nın odasına girdi. Onun yaklaşmakta olduğuna kulak kabartan Katerina çığlığı bastı. O anda sancısı yoktu. Kadınlık içgüdüsüydü bu. Onu korkutmak, ona acı çektirmek ve onu daha çok sevmek. Gel Katerina, öyle yapma, kalbimi parçalama güzelim. Bu işin acemisi değilsin. Hemen kayık yollayacağım, babanı getirsin. Öteki doktoru da çağıracağım. Söyleyeceğim, kazanda su ısıtsınlar, gidip gereken emirleri vereceğim. Karısının odasından çıkınca bir uf çekti. Seslere ve acı çeken insanlara dayanamıyordu. Deniz koyu, mavi çelik gibi parıldıyordu. Altı kürekli tekne suları yarıyordu. Altı güçlü adam bir öne bir arkaya eğiliyor, sular pupa puruva köpükleniyordu. Ada büyük karadan 1,5 mil mesafedeydi. Dümende Nikolis, Alkiviadis verandada bekliyordu. Heyecanlıydı. Volta atıyor, daha çok sigara ve mastika içiyordu. Neredeyse kızı Maria dünyaya gelmek üzereydi. Katerina kaç kere hem de kavgacılıkla bağırarak annesinin anısını dindirmek istediğini söylemişti. Ama yağma yoktu. Boyun eğecek olursa ağlığı nerede kalırdı? Adetler başka türlü değişse de, yani ilk erkek çocuğuna kocanın babasının adı, ilk kız çocuğuna da kadının annesinin adı verilir dese de onun umrunda değildi. Önce kendi annesi, sonra kaynanası. Burada Iraklis Mandakas'ın yüce soyu söz konusuydu. Alkiviadis annesinin üzülmesine ve beklemesine izin veremezdi. Yukarı çıktı, biraz Katerina'nın yanında kaldı. Üzülüyordu. Sigara ve bir iki mastika içmek için verandaya indi. Gök gürüldüyor, şimşekler çakıyordu. Ama bulutlar sularını boşaltmadan geçip gidiyorlardı. İri iri seyrek damlalar düşüyordu. Kadınlar ve kızlar avluda acele gidip geliyorlardı. Sevasti avlunun bir ucunda durmuş sesleniyordu. Angeliki, emore Angeliki! Karşı evlerden sarışın, iri yapılı bir kız çıktı. Zilli sesiyle ne istediklerini sordu. Sevasti eliyle işaret ederek hemen gel dedi. Kız çalımla ve kıvrım kıvrım koştu. Koşarken dolgun kalçaları hopluyor, tombul göğüsleri rüzgarın dalında salladığı elmalar gibi oynuyordu. Alkiviadis gözlerini onlara dikti ve yanından geçerken kızı durdurdu. ''Niçin koşuyorsun küçük kız?'' diye sordu. Kız utanmış gibi gülümseyerek nazla ''Beni çağırıyorlar efendim.'' dedi. Efendisinin hoşuna gittiğini biliyordu. ''İyi ama o kadar çok koşma, göğüslerin düşer, sonra ne yaparız?'' Kız kıpkırmızı oldu. Sessizce güldü ve koşup gitti. Alkiviadis, güzel kız diye düşündü. Bir zaman önce bu kızı handa görmüş ve Nikolis'ten onu adaya getirmesini istemişti. Tekne döndü ve yanlarında aletleriyle doktorlar geldi. Alkiviadis ile birlikte merdivenleri çıkıp Katerina'nın odasına girdiler. Taştan yapılmış dörtgen biçimindeki odanın arka tarafında bir grup erkek, Rumlar ve Türkler, kimi sedirlere oturmuş, kimi bağdaş kurmuş, konuşuyor ve sigara içiyorlardı.